bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Karabibik, Nabizade Nazım, Akademi Kitabevi, İzmir 1996. Hazırlayan Sabahattin Çağın. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Kari Nime. Hakikiyun mesleğinde yazılmış roman mütalaa etmemiş iseniz işte size bir tane ben takdim edeyim. Emil Zola gibi, Alphonse Daudet gibi realistlerin, yani Hakikiyun'un romanları hep fuhşiyat ile malidir zannında bulunanlar, şu Karabibi'yi okudukları zaman zanlarını tasdih edeceklerdir sanırım. Bu gibi romancıların maksatları vukuat-ı beşeriye sırf noktayı beşerden tetkik ve hikaye etmektir. Bunlar bir insani gibi hissiyat ve harekata kabil ise ona o hissiyat ve harekatı isnat edip işi haddi tabisinden çıkarmamak, yani müstahit olmadığı havası insanı isnat eylememek isterler. Vukuata renkli gözlükle bakmazlar, kendi asıl gözleriyle bakarlar. Bu nazarla peyda edecekleri hükümler sırf zati, yani kendilerine mahsus olacağı ne kadar tabi ise adetin, tabiatın fevkinde olamayacağından makul ve makbul bulunması dahi o kadar tabidir. Bilmem şu benim kara bibimle ne dereceye kadar hakiki, yani makul bir roman olabildi. O hükmü siz vereceksiniz. Fakat zannederim ki onu şu haliyle beraber ruhsuz bulmayacaksınız. Romanımın zeminini Anadolu köylerimizden intihapta bir mutalaam vardır ki bu da köylünün çiftçilik alemlerinin yabancısıysanız size o alemler hakkında bir fikir vermiş olmaktır. Vukuatıma zemini cereyan olan yerlerde ahalinin sureti maişet ve meşguliyet hakkında kafi derecede malumat bulacaksınız. Lisanlarına da aşina olacaksınız. Vukuata kendi hissiyat ve mütalaatını hiçbir veçile katmamak hakiki romancının vezaif esasiyesinden olmakla hikaye hep o surette yürütülmüştür. Bulacağınız hükümler ve mütalaalar hep eşhası vakanın kendi mallarıdır. Benimle hiçbir irtibatları yoktur. Eşhası vakayı kendi fikirlerince, kendi lisanlarınca söyletmek kavaid-i mevzuadan olduğu cihetle ben de mukalematı o sureti tabiyesinde zapt ve kayıt eyledim. Bu suretle lisanımıza, edebiyatımıza bir hizmeti nacizde bulundum sanırım. Bazı kelimeler için bir lügatçı ilave ettim. Benim fikrimce her tarafta ahalimizin lisanı tetkik ve cem ve telfik olunmalıdır. Bu suretle lisanımız kabili islah olur. Nabizade Nazım. Karabibik 1. Karabibik bugün erken kalkmıştı. Tarlasına harım çevirmek için dün Matarlı tepelerinden kestiği pırnal fidanı dalları harman yerinde koca bir yığın halinde durmaktaydı. Sağ elinde ağzı çentikli bir tahra bulunmakta olup, geçen seneden beri nadasta duran tarla içinde ağır ağır adımlarla bu yığına doğru yürümekteydi. Ayağındaki iri kalın pençeli, sökük yeminileri kemali zahmetle sürüklemekte, lime lime, rengi cinsi belirsiz, muhtelif renkte yamalı dizlinin deliklerinden iç donunun toprak rengine mail olan rengi görünmekte, bir eski istibdal neferinin kim bilir kaç sene evvel hediye olmak üzere malik olduğu ceketi tutar, giyilir yeri kalmadığı halde ve bedenini ihatadan aciz kalmakla beraber yine sırtında bulunmakta. Bu ceketin altında kirli gömleğinin göğsü, yakası büsbütün açık kalarak, kayış gibi sert ve siyah olan vücudunun göğüs ve bağır kısımlarını hep açıkta bırakmaktaydı. Çenesinde beyazlı siyahlı olmak üzere isbatı vücut eden tek tük kıllar dik ve seyrek bıyıkların da inzimamıyla müdevver, gayet esmer, ufarak gözlü olan çehresinin heybetini artırmakta ve bu heyeti acibe insanda tuhaf bir korku uyandırmaktaydı. Tarlayı otlar bürümüştü. Karabibik burasını babası Koca Osman'ın mirası olmak üzere ele geçirmişti. Tarla o zaman 12 dönümken 4 dönümünü kara durmuşa satarak vaktiyle bedeli nakdi vermişti. Şimdiki halde 8 dönümden ibaret kalan bu toprak parçasına bile tarla komşusu olan Yosturoğlu göz dikmekte ve bu sebeple aralarında ara sıra münazaat vukuğa gelmekteydi. 32 dönüm tarlası olanların da el ayası kadar toprağa göz dikmesi münasebetsiz değil mi ya? Kendisi şu kadarcık tarla sayesinde ancak akşamları bir kaşık sıcak çorba içecek kadar mal kaldırabiliyor. Elinden bu da çıksın da açlıktan mı ölsün? Zaten Yosturoğlu'nun babası da bu toprak hırsından ölmemiş miydi? O vaktin behrinde de babası Himdi kendisi gibi ötekinin berikinin damına tarlasına göz koya göz koya herkesin canını yakmıştı. Karabibik yaprakları budanmış fidanlardan bir kucak alarak tarlasının Yosturoğlu tarafındaki ana doğru yürüdü, hala Tahriye sahilinde tutmaktaydı. Güneş ufka şarkıyı teşkil eden tarafta güya denizden çıkıyormuş gibi Bahri Sefid'in donuk, durgun satından doğru yükselmekteydi. Temri Ovası gecenin ayazı içinde uyuşmuş çilenmiş kalmış iken güneşin henüz mail ve zayıf olarak intişar eden şuatının tesiratı sayesinde ısınmaya başlamıştır. Arkada Mira Silsile-i Cibali'nin 800 metre rakımı bile tecavüz eden sivri çıplak tepeleri kar ile mestur bulunmaktaydı. Mevsim Şubat iptidaları olup Karabibik'ten evvel davranmış olanların tarlalarında yarım karış kadar yemyeşil ekinler baş kaldırmıştı. Karabibik her sene şimdiye kadar tarlasını sürmüş, harımını kaldırmış da bir karış da ekin almış bulunurdu. Fakat bu sene kör olasıca hastalıktan göz açabilmiş miydi ya? Sol böğrüne doğru bir tarafına kim bilir nasıl bir kurt musallat olmuştu da inhaldeki hekim kendisine 3 ay, tam 3 ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. 3 ay bu. 4 duvar içinde tam 3 ay oturduğun var mı senin? Hem de acımacı, tuhaf tuhaf ilaçlar da yutmalı, hekim ha. Seni 3 ay 4 ay taş arasında hapsetmekten başka elinden ne gelir? İşte o kurt hala hu tarafta mahhuracıkta durup oturur. Karabibik fidan dallarından bir tanesini sol eline aldı. Ortasından avuçladı, sol kolunu uzatıp dalı şakuli bir vaziyette tuttu. Bir kere şöyle yukarıdan aşağıya baktıktan sonra sağ elinden tutmakta olduğu çentikli kör tahrayla dalın aşağıya gelen kalın tarafını sivriltti. Tepesinin de fazla kısmını uçurdu. Tuttu dalın sivri tarafını tarlanın anı üzerinde açmış olduğu deliklerden birisine sokarak ayağıyla bastı, dalın budağına tahranın tersiyle hızlıca vurdu. İkinci bir dalı da bu suretle yontup düzelttikten sonra bir adım kadar ötede olan deliğe yerleştirdi. Harımın direklerini teşkil edecek olan bu parmakta uzatıp gitmeye başladı. Bu sırada çiftçiler birer ikişer tarlalarına gelmekteydi. İki tarla ötede Çetecioğlu Mustafa bu sene mahsulünü kaldırdığı tarlayı nadas etmekle meşguldü. Çiftini koşmuş, öküzlerin gayet bati olan yürüyüşlerini süratlendirmek, hayvanları doğru yürütmek için kaba, çatallı sesiyle arada sırada garip garip emirler vermekteydi. Daha öte tarafta Boduroğlu Ahmet Harımı'nın dün kim bilir hangi Yezid tarafından bozulan tarafını yaprakla örtmekteydi. Sol tarafta Hatip'in yemyeşil duran tarlasına Kara Ömer'in eşeği girmiş, nazik yapracıkları yolmaktaydı. Kara Ömer ise beri tarafta Koca İmam'ın tarlasını nadas eden Deli Ali ile lakırdıya dalmıştı. Hatip'in ekin ortağı olan Kara Kahyaoğlu Ali Çavuş öteden seyirterek elindeki kalın boynuz dalıyla eşeğe bir ala sopa atmaya, eşek de bu dayığın tesirinden can acısıyla tarla içinde koşmaya başladı. Ali Çavuş'un hiddeti daha ziyadeleşti. Küfrün bini bir paraya. Kabahat eşekte değil, sahibi olan eşekte. Herkesin bir sene üstüne alın teri döktüğü ekinleri bir saat içinde eşeğine yedirmek isteyen adam tembel tenbel gezmemeli. Rast geldiği ağaca masal söylememeli oğlum. Kara Ömer atıldı. Eşeğini öldürmek mi istiyor? Ekinini çok seven adam tarlasına harım etmeli. Hayvan bu. Aklı mı var? Ali Çavuş hala bağırıyor idi. Seni gidi kafir hayvan. Mah, hoyrat olana hoyratlık. Kara Ömer koşup Ali Çavuş'un karşısına dikildi. İki adam soluk soluğa bir müddet birbirinin yüzüne baktılar. Kara Ömer bir müddet sonra dedi ki, tarlana ne şekil harım etmiyorsun? Ali Çavuş Kara Ömer'in yüzüne doğru bağırarak dedi ki, nihal edelim, alan hu yakada durup oturur. Hele hunun kabatlığına bak. Deli Ali aralarına girdi. Kara Ömer burnundan soluyarak merkebine doğru gitti. Merkep bu sefer Yosturoğlu'nun ekinlerine dalmış idi. Karabibik tarlasının bir anını bitirmiş idi. Teşkil ettiği harım direklerinin aralarına aşağıdan yukarıya doğru yapraklı zeytin, pırnal dallarından, dikenlerden filanlardan örgü yapmaktaydı. Hele bak, eşeklerini, hayvanlarını salarlar da ümmeti Muhammed'in ekinlerine çiğneti verirler. Na böyle 3 gün harım etmeye uğraşmalı. Bu hayvanları hergel etseler Yavuz değil mi? Mah, aygır gibi kızanı dalanda durup oturur. Hey Rabbim hey! Karabibik yorulmuştu. Koynundan tütün kesesini çıkardı. Dolma gibi bir cigara sardı. Fakat ateşi yoktu. Deli Ali'ye bağırarak dedi ki, hey Deli Ali, ispirto var mı? Deli Ali başını kaldırarak dedi ki, ko, Mustafa'yı ünle görelim. Deli Ali Çetecioğlu Mustafa'yı ateşli ünledi. Mustafa sapını toprağa derince gömerek öğendiriyi boyunduruk tahtasına dayadı. Taze sürülmüş toprak içinde Kemal'i zahmetle yürüyerek geldi. Üç çiftçi birleştiler, birer cigara tutuşturdular. Tarla kuşları Mustafa'nın sapanı altında henüz kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmaktaydılar. Güneş epeyce yükselmiş, hava ısınmış idi. Fakat köy içi cihetindeki boğazdan doğru Temre Vadisi serin bir rüzgar dökmekteydi. Deli Ali demekteydi ki, yay geliyor, gün dönümünden geri yaylıya çıkarırsa. Karabibik sol böğrünü tutarak işmizaz ile dedi ki, hay kafir, mahhu yukada oturup yatır. Mustafa ile Deli Ali merhamet alayimi gösterdiler. Mustafa dedi ki, sabahın geçmeden harım ediyorsun. Karabibik içini çektikten sonra, kocaimam öküzlerini erte gün verecek. Bugün vimedi kim? Deli Ali aklına bir şey gelmiş gibi tihalükle dedi ki, dur be, koca imam kayınçasına veriyormuş. Diğer ikisi de birden taaccüple, sarı simayılı ha? Deli Ali bunların henüz haberdar olmadıkları bu havadisi vermiş olmasından böbürlenmeye başladı. Kendisine her vukuata vakıf adam tavrı vererek dedi ki, köşkarlı Yusuf Ağa'nın beslengesini alıyor. Karabibik bu havadisten hiç hoşlanmadı. Çünkü onun başka bir hesabı vardı. Sarı Sima ile kızı Huri'yi vermek arzusundaydı. Bu tezevvüş sayesinde koca imamın öküzlerini bade heva kullanabileceğini hesap etmekteydi. Sarı İsmail elden çıktıktan sonra bu öküzler de başkasının malı olacak, başkasının olmasa da yine her zamanki gibi parayla kullanmak lazım gelecek. Deli Ali itaayı havadiste devam etmekteydi. Sarı Sima'nın Yusuf Ağa'nın beslengizini öteden beri göz komuş. Yaylada, kuyu başlarında, otlakta gizli gizli konuşurlarmış. Hani şu aşıktaşlık yok mu? Hatta bir gün kendisi Deli Ali, köşkarlarda Kızıl Hüseyin'in damına giderken, Mahşura'da Uzun Mehmet'in tarlası köşesine döneceği sırada, boynuzun dibinde onları beslengiyle Sarı Simaylı konuşurlarken görmüştü. Ey kuzum ey, buna gençlik derler. Kendisi de gençliğinde zavallı Zeynep'i böyle tarla köşelerinde, harım kenarlarında, ağaç altlarında kollamaktaydı. O vaktin behrinde böyle harımsız tarlalara eşek salmazlardı. Mah işte bak, sakalı ağardı fakat gönlü kocamadı. Hala köyün taze kızları suya, çamaşıra giderlerken imrenmektedir. Çeteceoğlu gülmekteydi. Fakat Karabibik koca imamın öküzlerini düşünmekteydi. Güneş yükselmiş, ova ısınmıştı. Henüz taze kabartılmış topraklardan keskin bir toprak kokusu gelmekte, ekinlerin üzerinden hafif hafif dumanlar çıkmaktaydı. Solda Temre köyünün sakları, satranç haneleri gibi birbirine merbut harımlardan teşekkül eden tarlaların gerisinde latif bir tablonun hududunu teşkil eylemekteydi. Ön tarafta kum köyünün kum yığınları arkasından doğru açık mavi renkli bir sat-ı mayi görülmekte ve bu satın ortasında gayet enli bir parlak yol enzarı temaşayı almaktaydı. Sağda dalyanın rakide, beyaz sat-ı harımlar ve ağaçlar arasında parça parça görülmekte, arkada Mira silsilesinin yüksek tepeleri üzerine kara kara bulutlar yığılmaktaydı. Buduroğlu Ahmet Kara Ömer'e bağırarak diyor idi ki, ''Hey Kara Ömer, baka sapana, harımı kaldıra mı? Et!'' Kum tepeleri üzerinde çatlak, kaba bir ses avaz avaz bağırmaktaydı. Birinti varmış, koca öküzler. Camısların sütü kesildi mi? Vah işte onlar mahu yakaya seyirtip oturur. Pırtıyı develere nihal urdular. Hukada kızına bir çift bırakılı mı? Mustafa Deli Ali'ye dedi ki, gene Deli Yusuf ünleyip oturur. Karabibik kendi kendine sormuş olduğu bir suale cevap vererek dedi ki, gayrı nihal edelim, kader değilmiş. Herkes işinin başına gitti. Karabibi karımın ikmal ile uğraşmaktaydı. Fakat şu öküz hesabı bir türlü zihninden çıkmıyor idi. Koca imamdan gündeliğe yarım mut zahiri istiare ettiği öküzler gibi bir çift düşünmekteydi. Ah bir çift, bir çift. Bu hayvanları ne kadar sevecek idi. Yazın yaylaya çıkarken eskisi gibi malsız olarak gitmeyecek, bir çift güzel öküzü önüne katarak köy halkının arasında sevincinden şarkı ünlüye ünlüye yürüyecek idi. Bu saadetin hülyasına dalmış olduğu cihetle işinde makine gibi habersiz devam etmekteydi. Fakat ufak hayalatı üzerinde bir karaltı peyda oldu. Para. Bunun için 20 mecit olsun lazım idi. Ah bu 20 mecidi nereden bulmalı? Tüccar Anderya'ya koşmalı. Fakat Anderya'ya olan borç da çoğaldı. Daha geçen gün herif bir salkım çetele gösterdi. Çetele artıyor. Lakin çare yok, bu isteği de yerine getirmeli. Günde yarım mut bu. Deli Yusuf hala çatlak kaba sesiyle bağırmaktaydı. Ulan Hasan! Halangile gitti buban! Halangile gitti buban! Ulan kıvrak var evi de hey! Karabibik elinde bulunan yapraklı zeytin dalını harım direklerinin arasına içeriden dışarıdan iliştirmekteydi. Tarlanın Yosturoğlu tarafındaki an harımı yerden iki karış kadar yükselmişti. Çeteceoğlu Mustafa ikinci dönümüne başladıydı. Sol eliyle sapanın koluna dayanmakta, sağ elindeki öğendire ile arada sırada tembelliğe başlayan hayvanları dürtüştürmekteydi. Dihey, hele bah hele bah, höt kafir, hadi oğlum gibi teşvik ve tekdir ifade eden nidalar ve ibarelerle toprakta derin enli cığır açmaktaydı. Sapanın her bıraktığı yolluk üzerine kümeyle tarla kuşu konarak buldukları tohumu yemekteydi. Buduroğlu Ahmet, Kara Ömer'in eşeğini kovaladıktan sonra gelmiş, harımının bozuk yerlerini takviye ve tahkimle iştigal etmekteydi. Kara Kahyaoğlu ise binbir küfrü bir ipliğe dizerek damına doğru dönüp gitmekteydi. Karabibik bir çift satın almayı zihnine koymuş, karar vermiş gitmiş idi. Fakat şimdi mesele öyle bir çift bulmaktaydı. Karabucak köylü Durali 3 öküzden fazla olanını satmak istiyordu. Fakat bu da pek zayıf idi. Bir deri bir kemik, hem de 12 mecit istiyordu. Kadıkum köylü Sarı Ali kızı Ayşe'nin de satılık bir hayvanı vardı ama bu da hastaydı. Temreli Andanoğlu'nun öküzleri ise pek yavuz ama pek tuzlu. Çiftine 31 mecit istiyordu. Nihal etmeli. Karabibik bu meseleyi zihninde evirip çevirmekte ve fakat hiçbir hali sahih bulamamaktaydı. Bir taraftan da Andalya'daki çetelerin yekununu toplamaya çalışıyordu. Bilemem bundan kaç gün evvel yarım okka yağ için Andalya'nın mağazasına gittiği zaman bilmem ne kadar çentik saymıştı. 40 mı 50 mi bilemiyorum gayrı kim. Ah, hocalar gibi yazıp okuma bilmemek ne kadar fena. Mah işte ne kadar borç vardır insan bilmez ki. Keşke kızan iken mektebe gitseydi. O vaktin behrinde de köyde bir hoca var mıydı ya? Bu sefer bir pırnal dalını örgü çubuklarını iliştirmekteydim. Çetecioğlu Mustafa boğuk, çirkin sesiyle acip ve garip nameler çıkara çıkara bir şarkı söylemekteydi ki ne olduğu belli olmadığı halde nakaratı örs üzerine son düşen ağır bir çekiç gibi etrafı çınlatmaktaydı. Bas gidelim. Deli Yusuf hala olduğu yerde kaba sesiyle bağırmaktaydı. Güya bir cemaati kesireye nutuk söylüyormuş gibi elleriyle havada birçok mahrekler resmetmekte, sağa sola dönerek güya sözlerini her tarafı işittirmek istemekteydi. Sürekli bir kahkahadan sonra dedi ki, ''Hey köylüler, hep öleceğiz. Davar it gözdeyi durur. Şut!'' Deli Yusuf'un nutku her zaman böyle bir şut ile nihayet bulur idi. Zavallı deli bulunduğu tepeden ağır ağır inerek gözden gayip oldu. Şüphesiz deniz kenarına doğru gitmiştir. Ya denizde açıklardan geçip giden gemiler nutkunu dinlemek şerefinden mahrum mu kalsınlar? 2. Akşamüstü Karabibik damın kapısından girdiği zaman kızı Huri tembel tembel uzanıp yatmaktaydı. Huri'nin yaşı 30'u geçmiş olduğu halde henüz kendisine bir koca zuhur etmemişti. Gayet esmer, gözleri patlak ve çıpıl, sağ bacağı topal, dudakları küçük, vücudu enine dolgun, ayakları hem iri hem nasırlı, elleri küçük ve nazik, saçları kara ve dizlerine kadar uzun idi. Ahlak cihetinde ise bazı fezailiyle beraber birçok da nakayısı mevcut idi. Mesela gayet tembel olduğu halde gayet merhametliydi. Kibri epeyce ziyade, cahil, odun gibi kaba ve fakat çocuklara muhabbeti ziyadeydi. Bu haliyle bir dikkatli valide olmaya müstahit ve kabil idi. Karabibi'nin ilk ve son evladı Huri'den ibaret kaldı. Huri'nin anası vaz-ı hamle mütakip bir hummayı tifodan gürleyip gitmişti. Çocuk o zaman pek cılız ve hastalıklı bir haldeydi. Komşu Halil Hoca'nın karısı Gülsüm Hatun Huri'ye süt vermişti. Şimdi Gülsüm Hatun bunak koca karının birisidir. Fakat Huri'yi öz vahit kızı gibi sever. Süt babası Halil Hoca'nın 50 dönüm bir tarlası, bir çift öküzü, bir çift camısı, bir sıpası, birisi yaylada birisi burada 2 kargirdamı ve rivayete göre elbisesinin kim bilir neresinde saklı birkaç bin kuruşu vardır. Fakat hiç evladı yoktur. Huri'yi kendisine bir evlat, bir varis olmak üzere sevmektedir. Kim bilir belki ölmezden evvel bu malların birazını Huri'nin üstüne çevirtir. Hatta geçenlerde Huri, Gülsüm'ün ağzından bu ümidi okşar birkaç söz işitmişti. Ah sahih çıksa, sahih çıksa. Huri babasının içeri girdiğini gördüğü zaman toplanmadı bile. Hala miskin miskin uzanıp yatmaktaydı. Karabibin girdiği yer kerpiç şeklinde çamur parçalarından teşekkül etmiş, 4 duvar arasında sıkışmış 8 arşın boy, 5 arşın en ve 3 arşın yükseklikten ibaret bir mahallin, üstü hali tabisinde çam gövdelerinden mürekkep, çatı üzerine 1 karış kalınlığında yağlı toprak çekilmekten ibaret bir saf ile örtülmüş ahır gibi bir yer odasıydı. Pencere namına hiçbir delik olmayıp hava ve aydınlığı sade duvarın berisinde ocak namıyla açılmış olan geniş, isli, kurumlu bir büyük delikten almaktaydı. Bu ocağın güya bacası olan 4 kerpiçin irtifağı hasıl olan dumanı çekemediğinden ve hele lodos havalarda şu karanlık, rutubetli, dar ahırın içi ocakta yanan pırnal ve çam dallarının kesif, pis kokulu dumanıyla boğulur kalırdı. Bu duman tavanın kütüklerini simsiyah etmiş, duvarın topraklı cidarlarını kalın bir kurum tabakasıyla setreylemiş idi. Odanın zemini adi kuru toprak olup şurasına burasına Karabibik'in kim bilir kaçıncı karın akrabasından beri tevarüs ede gelen fersude, renksiz 1-2 kilim parçası atılmış, bir köşeyi içi yaylı unuyla dolu bir yayık, bir yufka saçı, yağ, pirinç gibi bazı erzak kapları filan yığılmış idi. Ocağın karşısındaki duvar tarafında da 2 ot yatağı, 2 yün yastık, 2 yorgandan ibaret bir yığın üzerine Huri'nin 2 kattan ibaret olan elbisesi darmadağınık bir surette atılmış idi. Karabibik içeri girer girmez homurdanmaya başladı. Teneşire dek böyle tembel tembel yatıp durmalı ya. Yufkanın 3'ünü 4'ünü lup lup yutup durur da koca babasına birer yordamı bilem etmez. Daha ne vakit edecek bu tembel kızı besleyip oturmalı? Karabibik hiddetle kıza doğru gitti. Ayaklarıyla dizlerini kakıştırarak dedi ki, gı, derlen görem. Mah işte gum batıp oturur. Aşvamı bilmem gayrı. Huri şu muaciz adama enzari hadidane atfederek dedi ki, nihal edelim. Karabibik burnundan soluyarak zahire köşesine doğru gitti. Ocak bomboş durmaktaydı. Karabibik buna kızdı. Yavuz Yavuz, ocağı bir tutam odun bilem tığışlamamış. Nasıl aş etmeliyimdi? Köşede akşamki yufkanın esmer, daneli hamuru bir çamçak içinde durmaktaydı. Karabibik hiddetle dışarı çıktı. Dama yakın bir yerde bulunan pırnağ dalları yığınından bir kucak aldı getirdi. Evvela bunların irice ve kalıncalarından iki tanesini baş başa gelmek üzere ocağa mailen dayadı. Aralarını da daha ince dallarla doldurdu. Koca bir çırayı bir kibrit ile tutuşturup bu çatı içine soktu. Kuru dallar birer birer tutuşmaya başladı. Evvela hafif hafif çıkmakta olan mavi bir duman gittikçe ziyadeleşti. Ocak bu dumanı bir türlü çekmiyor idi. Bacadan dışarı çıkmaya fırsat bulamayan duman cereyanları hızla geri dönerek damın içinde bir takım helezonlar teşkil etmekteydi. Köylüler bu hale pek alışkındırlar, gözleri bile yaşarmaz. Huri bön bön bakmakta ve genç pırnal dalları ateş içinde çatır patır yanmaktaydı. Karabibik şöyle bir tarafta duran ağaç desteği yokladı ki içinde bir damla bile su yok. Hiddeti topuğunu aşmaktaydı. Bir ağaç kütüğünden bir koplu ve emzikli olmak üzere adi toprak desteler şeklinde yapılıp dip tarafından içe uyularak muahharan bu dibi bir ağaç tıkacakla iyice kapanmış olan şu desteği omuzlayıp dışarı çıktı. Huri açlık tesiratına mağlup olanlara mahsus bir ihtiyaç saikasıyla yerinden kalktı. Közlenmeye başlayan parçaları bir pırnal dalıyla bir tarafa çekip yaydıktan sonra üzerine saç ayağı koydu. Bunun üzerine de tozlu yufka saçını yerleştirdi. Saç ısınıp kızmaktayken kendisi de küçük bir yufka tahtası üzerinde bir el oklavasıyla yufka açmaya başladı. Bu sırada da karabibik dolu testiyle geldi. Huri taze suyla hamuru ıslatı ıslatı açmaktaydı. Fakat o kadar acemice hamur açıyor idi ki açtığı yufkanın yenilebilip yenilemeyeceği şüpheliydi. Bir iki tane de 20 büyüyecek yufka açmış idi. Bunlardan bir tanesini kızgın saçın üzerine yaydı. Bir taraftan da açmakta devam etti. Saçtan ekşi ekşi hafif bir koku gelmekteydi. Bu koku biraz sonra yanık kokusuna tahvil etti. O zaman Huri yufkayı alt üst etti ki evvelce saca gelen taraftaki özler kabarmış, yanmış ve bazı taraftan delinmiş idi. Yufkanın öbür yüzü de bu surette piştikten sonra diğer bir yufkayı serdi. Arkasından bir daha 8 tane yufkayı pişirdikten sonra sacı kaldırdı. Yerine bir çukal koydu. Bu çukal ile bir pilav pişirdi. İşte akşam yemeği de hazırlanmış oldu. Güneş batmış, damın içini karanlık ve duman basmış idi. Ocağın cansız parıltısı karşısında o yemeği kemal iştaha ile yediler. Hele Huri tembel olduğu kadar obur idi. 3 tane yufkayı peşkir gibi katmer katmer bükerek birbiri üzerine önüne yığmış, pilav çukalını da kendisine doğru pek ziyade çekmiş idi. El kadar bir yufka parçasını avurduna tıkadıktan sonra 2 kaşıklık kadar pilavı da birlikte yutmaya çalışırdı. Karabibik hem yiyor hem de öküzlerini düşünüyor idi. Huri ise pilav yenilip bittikten sonra yarın çukalı nasıl temizleyeceğini düşünmekteydi. Dışarıda çoban köpeklerinin sesleri ayyuka çıkmaktaydı. Karabibik Huri'ye hitap ediyormuş gibi bir suretle homurdanarak ''Bu kez vimedi ki hal?'' Huri alık alık Karabibik'in yüzüne baktı. Karabibik'in hasbı halinde devam ile ''Bu kez Huri'yi koşarım.'' Huri hala iştahalı iştahalı yemekteydi. Karabibik bu sırada birdenbire kızına dedi ki, ''Het Huri, hayvan peydahlayacağız. Hı? Yavuz mu?'' Huri alıklaştı. Bu fikrin babasının kafasına hangi rüzgarla estiğine taaccüp etmekteydi. Ellerinde avuçlarında mangır bile olmadığı halde, bu istirap ile dedi ki, ''Ne şekil?'' Karabibik omuzlarını silkti. ''Adam, bu sefer de borç etmeli. Gayrı bundan geri borç edilmez.'' Hayvanlar insanı besler gider. Borçlardan da kurtulunur. Allah kerim. Huri bu fikre pek iştirak edemiyor idi. Fakat bir erkekten iyi düşünebilecek değil, belki babası daha akıllıdır. İşte karar verildi. Yarın erkenden Karabibik inhale gidecek. Ander'ye lazım olan parayı vermekten imtina edecek olursa Huri müracaat edecek. Nasıl olursa olsun yalvara yalvara o parayı ele geçirecekler. Pilavın son kaşığı da Huri'nin midesine indi. Sıcak yufkayla lapa halinde olan pilav Huri'nin midesinde ağır bir yük gibi durmaktaydı. Yemek bittiği halde ikisi de hayaller içine dalarak 10 dakika kadar yağlı, kırıntılı yemek tahtası etrafında oturup kaldı. Karabibik kimin öküzlerini almanın daha kârlı olduğunu düşünmekteydi. Andanoğlu'nun öküzlerine çıkışamıyor idi. Durali'nin öküzü ise hem bir taneydi hem gayet zebun. Sarı Ali kızının hayvanı da hasta. Başka tarafta satılık hiçbir hayvan bilmiyordu. Andanoğlu'nun hayvanları bir türlü zihninden çıkmıyordu. Fakat fiyatını da gözüne kestiremiyordu. Durali'ninkiyle Ayşe'ninki birleştirmekten başka çare yok idi. Fakat Andanoğlu'nunkinden de nasıl vazgeçmeli? Nice yavuz hayvanlar ya! Gece ilerlemiş idi. Fakat sahileri gibi bunlar da zamanın sureti mesahasından gafil bulundukları cihetle, saatin nerettelerde bulunduğunu bilmiyorlardıysa da herhalde dünya kararmış,